Ayrım 11 Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 156, 7. bölüm. Caldexter'ın şansına Jeremy Bishop'un sosyal hayatı bir keşişinkinden daha renkli değildi. Paskalya tatili için gittiği kır otelinde eğleniyor numarası yaparken Dexter'ın gelip utana sıkıla ondan acil olarak veri bankasına gitmesi gerektiğini söylemesi çok hoşuna gitmişti. ''Bazı gemilerin adlarını öğrendim.'' dedi Dexter. ''Tam 78 tane. Bunlar hakkında her şeyi bilmem gerekiyor. Büyüklükleri, taşıdıkları kargo cinsini, sahibini, tabii mümkünse çünkü büyük ihtimalle bir paravan şirkettir. Aracı, acenteyi, sözleşme şartları ve hepsinden önemlisi nerede olduğu. Bu gemiler şimdi nerede?'' ''Sanal bir ticari şirketi ol, elinde nakletmen gereken yükler var.'' Aracı acenteleri soruştur, 78 gemiden birini izini bulunca soruşturmayı bırak. Yanlış tonaj, yanlış yer falan gibi bir şeyler uydur. Sadece bana gemilerin nerede olduğunu ve neye benzediklerini öğren. Daha izin de yapabilirim dedi Bishop ağzı kulaklarında, sana onların resimlerini bulurum. Tepeden çekilmiş.
Tepeden mi? Yukarıdan görüşleri mi?
Evet, gemi fotoğrafları genellikle o açıdan çekilmez. Sen yine de bir dene ve bu gemilerin Batı ve Güney Karayipler ile Amerika ve Avrupa limanları arasında düzenli seferlerine yoğunlaş. İki gün içinde Jeremy Bishop bilgisayarının başında halinden memnun bir halde Juan Cortez'in adını verdiği gemilerden 12'sinin yerlerini buldu. O ana kadar edindiği bilgileri Dexter'a aktardı. Gemilerin hepsi de ya Karayipler havzasındaydı ya buraya geliyorlar ya da buradan ayrılmaktaydılar. Dexter kaynakçının vermiş olduğu isimlerden bazılarının ticari gemi listelerinde gözükmeyeceğini biliyordu. Bunlar ticaret dünyasının dikkate almayacağı kadar düşük tonajlı eski balıkçı veya yük gemileriydi. Bu son iki kategoriyi bulmak kolay olmayacaktı fakat hayati önemi vardı. Büyük şilepler hedef limanlara vardıkları zaman buradaki gümrük polisine ihbar edilebilirdi. Bunlar büyük ihtimalle kokaini açık denizde yüklemiş, sonra aynı şekilde boşaltmış olmalıydılar. Ama yine de narkotik köpekleri gizli saklama yerlerinde kalan izlerin kokusunu alabilirlerdi. Tim Manhire ve Lisbon'daki analizcilerini en çaresiz bırakan tekneler, Batı Afrika'daki bataklıklardan ve küçük iskelelerden ortaya çıkan küçük çaplı kaçakçılardı. Araştırma sonunda Cortez'in vermiş olduğu 25 isim Lloyd Sigorta şirketinde kayıtlı çıktı. 25 geminin devre dışı kalması kartelin nakliyatında ciddi bir yara açardı. Ama bu hemen yapılmayacaktı. Kobra henüz hazır değildi. Ama TR1'ler hazırdı. Mayıs başında Brezilya Hava Kuvvetleri'nden emekli binbaşı Joao Mendoza uçakla Heathrow Havalimanı'na geldi. Caldexter onu 3 numaralı terminalin gümrük salonu dışında karşıladı. Dexter'ın onu tanıması zor olmadı. Çünkü resimlerinden eski jet pilotunun yüzünü ezberlemişti. Binbaşı Mendoza 6 ay önce uzun ve zahmetli bir arabanın sonunda bulunmuştu. Daha önce Dexter Kraliyet Hava Kuvvetleri eski kurmay başkanı ile Londra'da bir yemek yemiş ve ondan adam bulmasını istemişti. Kurmay başkanı bu ricayı uzun uzun düşünmüştü.
''Sanmıyorum.'' demişti sonunda. ''Öyle pat diye mi? Hiçbir uyarı olmadan mı? Bizim çocukların bunu sindirebileceğini sanmıyorum. Vicdan meselesi. Korkarım size kimseyi tavsiye edemeyeceğim.''
Dexter aynı cevabı ABD Hava Kuvvetleri'nden 1. Körfez Savaşı'nda F-15 Eagles pilotluğu yapmış iki yıldızlı bir generalden de almıştı.
Kokain kaçakçılığı yapan bir gemiyi hiç vicdan meselesi yapmadan gökten bombalayacak tek bir hava kuvvetleri varsa o da Brezilyalılardır demişti Amerikalı general.
Dexter Sao Paulo'daki emekli hava kuvvetleri pilotlarını taradıktan sonra nihayet Joao Mendoza'yı bulmuştu. Adam 40'lı yaşlarının ortasındaydı ve daha önce Northrop Grumman F-5E Tiger jetleriyle uçmuştu. Babasının sağlığı iyi durumda olmadığı için onun şirketini yönetmek amacıyla emekli olmuş. Fakat 2009'un ekonomik çöküşü sırasında bütün çabasına rağmen şirket batmıştı. Pazarlayabileceği fazla bir becerisi olmadığı için zor bela bir ofis işi bulan Mendoza, pilotluktan ayrıldığı için son derece pişmandı. Anneleri öldükten sonra neredeyse kendi elleriyle büyüttüğü küçük erkek kardeşi ve günde 15 saat çalışmak zorunda olan babası için de çok üzülüyordu. Küçük kardeşi kötü bir arkadaş çevresine girmiş, aşırı doz uyuşturucu nedeniyle ölmüştü. Mendoza bunu hiç unutmadığı gibi hiçbir zamanda bağışlamayacaktı. Ona teklif edilen para da ağız sulandıracak kadar çoktu.
Dexter kiraladığı arabayla Brezilyalıyı Kuzey Denizi yakınlarındaki düz araziye götürdü. Burada hiç tepe olmayışı ve doğu sahilleri üstündeki konumu nedeniyle 2. Dünya Savaşı sırasında bombardıman uçaklarının üssü olmuştu. Bu üslerden biri de Scampton'dı. Soğuk Savaş döneminde Birleşik Krallığın atom bombalarını taşıyan ve bombardıman uçakları Scampton'daydı. 2011 yılına gelindiğinde bu üs çeşitli sivil etkinliklere ev sahipliği yapmaktaydı. Bunların arasında iki eski Blackburn Buccaneer uçağını restore etmeye çalışan grup da vardı. Uçakları taksileyecek düzeye getirmişlerdi fakat henüz uçuramıyorlardı. Derken dikkatlerini başka bir alana çevirdiler. Sorunlarını büyük ölçüde çözebilecek bir ücret karşılığında Guy Dawson'ın 4 ay önce Güney Afrika'dan getirdiği Buccaneer'ı dönüştürme işine başladılar. Buccaneer meraklısı grup içindekilerden çoğu hızlı jet pilotluğu yapmamıştı. Bu uçaklar deniz veya hava kuvvetleri için uçarken onlar elektrikçi ya da mühendistiler. Hepsi yakın civarlarda yaşıyor, iki eski savaş uçağını uçurabilmek için hafta sonlarını ve akşamlarını feda ediyorlardı. Dexter ve Mendoza geceyi o yöredeki bir handa geçirdiler. Brezilyalı bu tarihi hanın özgün dekoruna hayran kaldı. Ertesi sabah ekiple tanışmak için Scampton'a gittiler. Grupta 14 kişi vardı. Hepsi de Kobra'nın parasıyla Dexter tarafından işe alınmıştı. Adamlar gururlu bir şekilde Buccaneer'ın yeni pilotuna yapmış oldukları dönüşümü gösterdiler. Başlıca değişiklik topların montajıydı. Soğuk Savaş günlerinde Buccaneer gemi batıran hafif bir bombardıman uçağına uygun savaş teçhizatı taşımıştı. Savaş uçağı iken iç kısmında ve kanat altında çeşitli bombalar, hatta taktik atom bombası bile bulunurdu. Mendoza yeni versiyonunu incelerken bu teçhizatın bulunduğu yerlerin yakıt deposuna dönüştürüldüğünü gördü. Böylece uçağın menzili çok artmış, çok uzun süre havada kalabilecek hale gelmişti. Ne var ki Buccaneer hiçbir zaman bir önleme uçağı olmadığı halde yer mürettebatının aldığı talimat kesindi. Artık toplarla donatılmıştı. Bir zamanlar roket muhafazalarına destek olan pilonların yerinde civatalanabilir toplar vardı. Her kanat vurduğu her şeyi paramparça edebilecek güçteki 30 milimetrelik Aden topuyla donatılmıştı. Arka kokpit henüz dönüşümden geçmiş değildi. Kısa bir süre sonra buraya bir yedek yakıt deposuyla ultramodern haberleşme seti tesis edilecekti. Bu uçağı uçuran kişiye telsiz operatörü gerekmiyordu. Bunun yerine binlerce mil öteden bir ses hedefini nerede bulacağını kulağına söyleyecekti. Ama önce uçuş eğitmeni gerekiyordu. ''Çok güzelmiş.'' diye mırıldandı Mendoza. ''Beğendiğinize sevindim.'' dedi arkasından bir ses. Dönüp bakınca karşısında 40'lı yaşlarında ince yapılı bir kadın gördü. Kadın elini uzattı. ''Adım Colin. Bu dönüşüm için uçuş eğitmeniniz olacağım.'' Yarbay Colin, Kek Deniz Kuvvetleri'nde pilotken hiç Buccaneer uçurmamıştı. Bu uçakların kullanıldığı dönemde deniz kuvvetlerinde hiç kadın pilot yoktu. Kek Deniz Kuvvetleri'ne girdikten sonra havacı birliğine geçmişti. Helikopter pilotu olarak bürövesini aldıktan sonra da en büyük hayali olan jet pilotluğuna terfi etmişti. 20 yıllık hizmetten sonra emekli olmuş, yakınlarda bir yerde yaşarken ani bir kararla Buccaneer meraklılarının grubuna katılmıştı. Buccaneer kullanmasını da eski bir Buck pilotundan öğrenmişti. ''Çok sevindim.'' dedi Mendoza İngilizcesine özen göstererek. Bütün ekip bedelini Dexter'ın karşılayacağı bir parti için hana döndü. Dexter eğitimin başlayacağı ertesi gün oradan ayrıldı. Haziran ayının son günü binbaşı Mendoza ve 6 kişilik bakım ekibi onunla Fogo adasına geleceklerdi. Dexter, Jeremy Bishop'un tanıtlayabildiği bir grup gemi hakkında bilgi almak için Washington'a döndü. TR1 adı çok ender kullanılır. Görüldüğü zamanlarsa daha da enderdir. 1960 yılında içinde Gary Powers varken Sibirya üzerinde düşürülen, daha sonra 1962'de Sovyetlerin Küba'da füze üssü kurduğunu ortaya çıkaran ünlü U-2 casus uçaklarının devamıdır. Birinci Körfez Savaşı sırasında TR-1 Amerika'nın en önemli casus uçağıydı. Çok daha hızlı ve yüksekte uçabiliyor, kameraları gerçek zamanlı görüntü ileterek merkezde kimsenin rulolarca filmle uğraşmasına gerek bırakmıyordu. Dexter bu uçaklardan birini Pensacola'daki ABD hava üssü dışında kullanmak için ödünç istemiş, TR-1 kısa bir süre önce getirilmişti. Mayıs ayının ilk haftasında çalışmaya başladı. Dexter yorulmak bilmeyen Bishop'un yardımıyla bir gemi mühendisi buldu. Adamın hangi açıdan bakarsa baksın o gemiyi tanıtlama becerisi vardı. Anacostia'daki deponun üst katında Bishop'la birlikte çalışıyordu. TR1 Karayipler Havzası üstüne dolaşarak yakıt ikmalini Kolombiya'daki Malambo'da veya Porto Rico'daki ABD üslerinde yapmaktaydı. Casus uçağından çeşitli ticari gemilerle dolu limanların ve iskelelerin yüksek netlikteki resimleri geliyordu. Bishop'a gelen resimleri bilgisayarına yüklerken gemi uzmanı da elinde kocaman bir büyüteçle bunları inceliyor, Bishop'un kaynakçıdan aldığı isimlerden tanıtladığı gemilerle kıyaslıyordu. ''Bak bu'' diyordu uzman Karayip limanlarındaki 30 gemiden birini göstererek, ''Selene olmalı.'' ''Ya da işte bak bu mutlaka odur. Büyüklüğü neredeyse vitessiz görünüşü.'' ''Ne?'' diye soruyordu şaşkın haldeki Bishop. ''Orta tonajlı, sadece bir dikme vinci var, öne kurulmuş. Bu gemi Virgen'de Valma, Maracaibo'da demirli.'' İkisi de uzmandı ve ikisi de diğerinin uzmanlık alanını anlamakta zorlanıyordu. Ama işbirliği yaparak kartelin okyanus filosundaki gemilerinin yarısını tanıtlamışlardı. Chago adalarına hiç kimse gidemez, yasaktır. Hindistan'ın güney ucunun 1000 mil güneyinde Hint okyanusunun ortasında küçük bir grup mercan adasıdır. İzin verilseydi bu adacıklarda Maldivler gibi turistik otellerle dolar, insanlar yıl boyu eksik olmayan güneşin, birbirinden güzel göletlerin ve el değmemiş mercan kayalıklarının tadını çıkarabilirlerdi. Oysa burada sadece bombardıman uçakları vardır, özellikle de Amerikan B-52'ler. Takım adalar içinde en büyüğü Diego Garcia'dır. Diğerleri gibi bu da Britanya'ya aittir ama uzun süreliğine ABD'ye kiralanmıştır. Bu ülkenin önemli bir hava üssü ve yakıt ikmali istasyonudur. Öylesine gizlidir ki hepsi zararsız balıkçılar olan yerli halkı bile başka adalara götürülmüş, geri dönmeleri yasaklanmıştır. 2011 kışı ve ilkbaharında Kartal Adası'nda olanlar kısmen Kobra'nın bütçesinden karşılanan bir Britanya operasyonundan ibaretti. Kraliyet donanmasına ait tonlarca gereç ve malzeme yüklü 4 ikmal gemisi ard arda ada açıklarında demirledi ve deniz kuvvetleri mühendisleri burada küçük bir koloni inşa ettiler. Bu tesis bir sayfi oteli olacak değildi ama yaşamaya elverişliydi. Bir sıra düz çatılı evler inşa edildi, sahra helaları kazıldı, mutfağı, buzdolapları ve deniz suyu arıtma tesisi olan bir yemek salonu yapıldı. Elektrik bir jeneratörle sağlanıyordu. İnşaat bittiğinde 200 kişiyi barındırabilecek bir yerleşke olmuştu. Tüm tesisatların bakımını yapacak mühendisler, aşçılar ve tamirciler de bulunacaktı. Deniz kuvvetleri bir baraka içinde dalgıç maskesi, şnorkel ve paletler de bırakmıştı. Burada kalanlar arada bir mercan kayalıklarında şnorkelle dalış yapabileceklerdi. İçinde İngilizce ve İspanyolca kitapların bulunduğu bir kütüphane bile vardı. Buradaki hayat denizci askerler ve mühendisler için çok da meşakkatli sayılmazdı. Ufuk çizgisinde görünen Diego Garcia, ülkesi dışında görev yapan askerler için evlerindeki bütün konforun sağlandığı minik Amerika'ydı. Britanyalı meslektaşlarının ziyaretleri güler yüzle karşılanıyor, onlar da sık sık buraya gidiyorlardı. Bu tropikal cennetin tek bir kusuru varsa o da eğitim uçuşu yapan bombardıman uçaklarının gök gürültüsünü andıran sesleriydi. Kartal Adası'nın bir özelliği daha vardı. En yakın ana karadan 1000 mil uzakta oluşu ve denizin köpek balıklarıyla kaynamasıydı. Yani buradan kaçış imkansızdı. Önemli olan da buydu zaten. Cape Verde Adaları da yıl boyu güneş gören tarihli bir coğrafyadaydı. Mayıs ortasında Fogo Adası'nda yeni bir uçuş okulu açıldı. Bir kez daha tören yapıldı. Tören başkanı olarak Santiago Adası'ndan Savunma Bakanı geldi. Konuşulan tek dil Portekizce olduğu için herkes memnundu. Devlet titiz sınavlardan sonra uçuş öğrencisi olacak 24 Verdeli genç seçmişti. Bunların hepsi mezun olmayacağı için sayı yüksek tutulmuştu. Brezilya'dan getirtilen bir düzine iki koltuklu Tucano eğitim uçağı düzgün bir sıra halinde hazır bekliyordu. Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından gönderilen bir düzine uçuş eğitmeni de oradaydı. Eksik olan tek kişi adının binbaşı Joao Mendoza olduğu söylenen okul komutanıydı. Binbaşı Mendoza başka bir yerdeki görevi nedeniyle okula bir ay içinde katılacaktı. Önemli değildi. Zaten ilk 30 gün sınıfta geçirilecek, öğrencilerin uçağı tanıması sağlanacaktı. Bu bilgiyi alan bakan asık bir yüzle başını sallayarak onay verdi. Bakana binbaşı Mendoza'nın şahsi uçağıyla geleceğini söylemenin gereği yoktu. Bakanın bu uçak hakkında bilgisi olsaydı, ki yoktu, eğitim uçakları için ayrılan JP-8 yakıtının yüksek performanslı donanma jetleri için gerekli ve çok çabuk buharlaşabilen JP-5 yakıtından ayrı bir yerde muhafaza edildiğini anlardı. Kaya yüzeyi oyularak yapılan çelik kapılı ekstra hangara da hiç girmemişti. Burasının bir depo olduğu söylenince bakanın ilgisini çekmedi. Heves dolu öğrenciler yatakhanelerine çekilirlerken resmi davetliler de başkentin yolunu tuttular. Ertesi gün dersler başladı. O sırada okulda olmayan komutan yanında uçuş eğitmeniyle birlikte İngiltere'nin doğusunda Kuzey Denizi'nin 20 bin feet üzerinde rutin bir eğitim uçuşu yapmaktaydı. Yarbay Keck arka kokpitte oturuyordu. Arka kokpitte kumanda teçhizatı olmadığı için eğitmen tamamen öğrencisine güvenmek durumundaydı. Ama yine de hayali hedeflerin yakalanmasındaki isabetliliği denetleyebiliyordu. Yarbay Keck o ana kadar gördüklerinden tatmin olmuştu. Ertesi gün programa bir şey konmamıştı. Çünkü çok önemli olan gece uçuşu bir gece sonra yapılacaktı. Ve en sonunda da roketli kalkış ve topçuluk tekniği çalışmaları vardı. Bu amaçla hedef olarak denizde parlak renklere boyanmış variller bulunacaktı. Yarbay Keck öğrencisinin bütün sınavlardan başarıyla geçeceğine emindi. Kısa zamanda Mendoza'nın doğuştan pilot olduğunu ve Buccaneer'a kolayca alıştığını anlamıştı. Eğitim başladıktan bir hafta sonra personel barakasında otururlarken Yarbay Keck, "Hiç roketli kalkışta uçtun mu?" diye sordu. "Hayır, Brezilya çok geniştir," dedi Mendoza. "Uzun pistler yapmak için yer sıkıntısı hiç çekmedik." "Senin S2 bakında hiç roketli kalkış olmadı. Çünkü uçak gemilerimiz yeterince uzundu," dedi Keck. "Ama bazen tropik bölgelerde hava çok sıcak olur ve insan enerji kaybeder. Bu uçak da Güney Afrika'daydı. Yardıma ihtiyacı vardı. Biz de mecburen ona roketli kalkış sistemi kurduk. Soluğunu kesecek." Kesti de. Scampton pistinin yardımsız kalkış için çok kısa olduğunu varsayarak uçağın kuyruk kızağına küçük roketler yerleştirmişlerdi. Colin Keck binbaşıya kalkışla ilgili açıklamalar yaptı. "Pistin en sonunda park et. El freni sonuna kadar çekili. Frendeyken spey motorlarını çalıştır. Artık dayanamayacak hale geldiğinde freni boşalt, sonuna kadar gaz ver. Roket düğmesini çevir." Joao Mendoza kendini o anda arkasından bir tren çarpmış gibi hissetti. Buccaneer neredeyse gerileyip kendini piste fırlatmıştı. Pist bir an görülüp kaybolduktan sonra uçak havalanmıştı. Yarbay Keck bilmiyordu ama binbaşı Mendoza handa kaldığı gecelerini Caldexter'ın ona gönderdiği fotoğrafları inceleyerek geçiriyordu. Resimlerde Fogo pisti, yaklaşma ışıklarının dizilişi, denizden gelişte konma noktası vardı. Brezilyalı pilotun artık endişesi kalmamıştı. Bu iş kolay olacaktı. Caldexter Amerikan yapılı 3 pilotsuz uçağı dikkatle inceledi. Cobra'nın yaklaşan savaşında çok önemli bir rol oynayacaklardı. Bunların arasından Reaper ve Predator modellerini bir yana bırakıp silah donanımı olmayan Global Hawk'ı seçti. Bu model sadece ve sadece gözetleme yapardı. Paul Devereaux'un başkandan aldığı yetkileri kullanarak Hawk RQ-4 imalatçısı olan Northrop Grumman şirketiyle uzun görüşmeler yaptı. 2006 yılında bu uçakların denizde geniş alanlar gözetleme amacıyla bir versiyonunun yapıldığını ve ABD donanmasının büyük bir sipariş verdiğini biliyordu. Dexter uçağın iki ekstra becerisi daha olsun istiyordu. Ona bunun sorun olmayacağını söylediler. Bu teknoloji mevcuttu. Bunlardan biri TR-1 casus uçaklarından gelen gemi görüntülerini ezberinde tutacak bir bellek bankasıydı. Görüntüler daha sonra piksellere ayrılacak, sonra aşağıda gördüğü gemiyle veri bankasındakileri kıyaslayacak, bir eşleşme bulduğunda merkeze bildirecekti. Dexter'ın ikinci olarak istediği şey elektronik haberleşme karıştırması teknolojisiydi. Böylece Hawk altındaki geminin 10 millik çapı içinde her türlü elektronik haberleşmeyi etkisiz bırakabilecekti. Roketi olmamasına rağmen RQ-4 Hawk'ta Dexter'ın istediği bütün ayrıntılar vardı. Gözetlediği şeyin ne görebileceği ne de sesini duyabileceği bir irtifada 65 bin feet'te uçabiliyordu. güneş, yağmur, bulut veya gece engelleri tanımadan 40 bin mil karelik bir alanı tarayabiliyor, yakıtı yudumlayarak tükettiği için havada 35 saat kalabiliyordu. Diğer iki pilotsuz uçaktan farklı olarak 340 millik bir hız yapıyor ve hedeflerinden çok daha süratli olabiliyordu. Mayıs sonunda bu iki harika araç hazır vaziyette Kobra projesinin emrine verildi. Bunlardan biri Kolombiya sahillerinde Cartagena'nın kuzeydoğusunda Malambo üssünden kalkacaktı. Diğeri Brezilya'nın kuzeydoğu sahilleri açıklarındaki Fernando de Noronha adasındaydı. Her iki araç da üslerin meraklı gözlerden uzak köşelerine yerleştirildi. Kobra'nın talimatı üzerine hemen hava gözlemlerine başladılar. Uçaklar hava üslerinden yöneltilseler de gerçek görüntü tarımızı çok uzaklarda, Nevada çölündeki ABD Hava Kuvvetleri üssü Creech'te yapılmaktaydı. Burada görevliler konsolları başına oturmuş ekranlara bakıyorlardı. Her birinin tıpkı pilot kokpitinde olduğu gibi bir kumanda levyesi vardı. Her operatör halkın stratosferden gördüğü şeyi ekranından görebiliyordu. Creech kumanda odasındaki kadınlardan ve erkeklerden bazıları ise Afganistan ve Pakistan sınırındaki dağları gözetleyen Predator'ları takip ediyorlar, bir kısmı da Basra körfezi üstündeki Reaper'ları izliyordu. Görüntüde bir hedef belirlenince üst makamlara bilgi vermek ve talimat almak için her birinin kulaklığı ve boğaz mikrofonu vardı. Bu iş çok yoğun dikkat gerektirdiği için vardiyalar kısa tutulmuştu. Creech kumanda odası geleceğin savaşlarının nasıl yapılacağını gösterir gibiydi. Kara mizah düşkünü olan Carl Dexter birbirlerinden ayırt edebilmek için her hovka bir isim takmıştı. Doğudakine ABD başkanının karısının adı olan Michelle diyordu. Diğeri ise Britanya başbakanının karısı Sam'in adını almıştı. Her birinin ayrı görevi vardı. Michelle'in görevi Juan Cortez tarafından tanıtlanıp TR1 tarafından fotoğrafı çekilen bütün ticari gemileri izleyip tanıtlamaktı. Sam'inki ise Brezilya sahillerinde Natal ve Belém arasında veya 40. paraleli geçip Afrika yönünde Atlantik'i aşan her tekne ve uçağı bulup bildirmekti. Creech'te Kobra halklarından sorumlu her iki kontrol konsolu Washington Banliyosu'ndaki depoyla doğrudan bağlantıdaydı. Günün 24 saati, haftanın 7 günü. Letizia Renal yaptığı şeyin yanlış olduğunu, babasının kesin talimatlarına karşı çıktığını biliyordu ama elinde değildi. Babası ona kesinlikle İspanya'dan ayrılmamasını söylemişti. Ama Letizia aşıktı ve aşkı babasının bile talimatlarına üstün geliyordu. Domingo de Vega ona evlenme teklif etmiş, o da kabul etmişti. Letizia parmağında onun yüzüğünü taşıyordu. Ne var ki Domingo New York'taki görevine dönmezse işini kaybedecekti ve doğum günü Mayıs'ın son haftasına rastlıyordu. Letizia'ya İberya Hava Yolları ile Kennedy Havalimanı'na gidecek tarihi açık bir uçak bileti göndermiş, gelip ona katılması için yalvarmıştı. Amerikan Büyükelçiliğindeki formaliteler tereyağından kıl çeker gibi halledilmiş, ulusal güvenlik ona vize verilmesinde sakınca görmemişti. Bileti birinci sınıftaydı. Dört no'lu terminalde neredeyse hiç beklemeden biletini onaylattı. Tek valizinde New York Kennedy etiketi vardı. Letizia arkasında ağır bir omuz çantasını sırtlayan adamı hiç fark etmedi. Bu çantanın içinde eski gazeteler olduğunu ya da pasaport kontrolünden geçer geçmez o adamın çekip gideceğini de bilemezdi. Daha önce müfettiş Paco Ortega'yı hiç görmemişti. Bir daha göreceği de yoktu. Oysa müfettiş onun tek valiziyle ve üstündeki kıyafetle ilgili her ayrıntıyı ezberlemişti. Letizia'nın taksiden inerken çekilmiş fotoğrafı daha uçağa kalkmadan New York'a iletilecekti. Müfettiş Ortega işi garantiye almak için gözden penceresinden uçağın kalkışını ve kar tepeli Sierra de Guadarrama'ya doğru yükselişini seyretti. Sonra New York'a telefon açıp Carl Dexter'la konuştu. Uçak tam zamanında alana indi. Yolcular çıkarken yer personeli üniforması içindeki bir adam orada beklemekteydi. Cep telefonuna bir şeyler mırıldanırken kimsenin dikkatini çekmedi. Herkes cep telefonuyla konuşurdu. Letizia Renal her zamanki formaliteler olan küçük bir cam panele baş parmaklarını basmak ve göz bebeği taraması dışında bir engel görmeden pasaport kontrolünden geçti. Letizia oradan ayrılırken görevli memur gümrük salonuna açılan koridorda bekleyen bir adama dönüp başıyla bir işaret verdi. Adam da ona karşılık verdikten sonra genç kadının peşinden gitti. Trafiğin yoğun olduğu bir gündü ve bagajın gelmesi 20 dakika gecikti. Neden sonra döner sistem harekete geçti ve yürüyen bantta valizler belirdi. Letizia'nın valizi ne başlarda ne de sonlarda tam ortada bir yerde. Tünelin ağzında kendi yapıştırdığı, üstünde adı ve adresi olan parlak sarı etiketi görüp tanıdı. Büyük el çantasını omuzuna atıp ağır valizi tekerlekleri üstünde sürerek yeşil kanala doğru ilerledi. Tam yarı yoldayken görevli gümrük memurlarından biri onu çağırdı. Rastgele kontrol, endişe edecek bir şey yok. Domingo kapıların ardındaki bekleme salonunda onu bekliyor olacaktı. Birkaç dakika fazla beklemek zorundaydı. Letizia onu çağıran memurun yanına gitti ve valizini bankın üstüne kaldırdı. Kilit kısmı ona dönüktü.
''Lütfen valizinizi açar mısınız bayan?''
Adam çok kibardı. Bu memurlar zaten hep kibar olurlar ama hiç gülmezler ve espri yapmazlardı. Letizia iki kilidi açtı. Memur valizin önünü kendine doğru çevirip kapağını kaldırdı. Üstteki giysileri gördü, sonra eldivenli elleriyle üst bölmeyi kaldırdı, sonra durdu. Letizia adamın ona baktığını fark etti. Herhalde artık valizi kapatıp gidebilirsiniz diyeceğini sanıyordu. Adam valizi kapatıp buz gibi bir sesle ''Lütfen benimle gelir misiniz bayan?'' dedi. Ne ki bu bir soru değildi. Letizia hemen arkasında aynı üniformayı giymiş iri bir adam ve sağlam yapılı bir kadının durmakta olduğunu fark etti. Mahcup olmuştu. Diğer yolcular ilerlerken yan gözle ona bakmaktaydılar. Birinci memur valizin kapağını kilitledikten sonra elini alıp yürümeye başladı. Diğerleri de tek kelime etmeden onun ardı sıra gittiler. Birinci memur köşedeki bir kapıdan içeriye girdi. İçinde bir masa ve duvarlara dayanmış birkaç iskemle olan sade bir odaydı. İki ayrı köşede birer kamera vardı. Valiz doğruca masanın üstüne koydu.
''Lütfen bir kez daha valizinizi açar mısınız bayan?''
Letizia Arenal ilk kez o anda bir terslik olabileceğini düşündü. Ama bunun ne olabileceği hakkında en küçük bir fikri yoktu. Valizin kapağını açtı ve düzgün bir şekilde katlanmış elbiselerine baktı.
''Lütfen onları çıkarır mısınız bayan?''
Keten ceket, iki pamuklu eteklik ve katlanmış birkaç bluzun altındaydı. Büyük sayılmazdı. Bir kiloluk şeker torbası gibiydi. İçindeki de pudraya benziyordu. O anda Letizia durumu kavradı ve göğüs boşluğuna bir yumruk yemiş gibi oldu. Midesi bulandı. İçinden bir ses haykırıyordu. ''Hayır, bunu ben yapmadım. Bu benim değil. Birisi valizime koymuş olmalı.'' İri yapılı kadın onu kollarından tuttu ama çok nazikçe. Kameraların hatırına, New York mahkemeleri sanık hakları konusunda son derece hassastı. Savunma avukatları da tutuklama kurallarındaki en küçük bir ihlali çok iyi kullandıkları için formalitelerde hiç hata yapılmaması gerekiyordu. Valizin açılması ve o aşamada sadece tanıtlanmamış beyaz toz olarak kabul edilen şeyin bulunmasından sonra Letizia Arenal resmi deyişle sisteme girmişti. Daha sonrası yine onun için tam bir kabus olacaktı. Terminal binasındaki başka bir odaya götürüldü. Burada dijital kayıt cihazları vardı. Başka adamlar geldi. Letizia bilmiyordu ama bu kişiler DEA ve göçmen ve gümrük şubesindendi. ABD gümrük şubesiyle birlikte onu tutuklayan üç ayrı devlet kurumu olmuştu. İngilizcesi iyi olmasına rağmen İspanyolca konuşan bir tercüman getirildi. Daha önce hiç adını duymadığı Miranda haklarını okudular. Her bir cümleden sonra anlıyor musunuz bayan diye soruluyordu. Hep kibarca bayan demelerine rağmen yüz ifadelerinden ondan nefret ettikleri belliydi. Bir köşede pasaportu didik didik incelenmekteydi. Başka bir köşede ise valizi ve çantası aynı muameleyi görüyordu. Beyaz toz olan torba başka bir tesiste bir kimya laboratuvarında incelenmek üzere tahlile gönderilmişti. Tahlil sonucu bu maddenin saf kokain çıkması kimseyi şaşırtmadı. Kokainin saf olması önemliydi. Küçük bir miktar kesik toz kişisel kullanım olarak açıklanabilirdi. Ama bir kilo saf kokainin hafifletici bir yanı yoktu. İki kadın görevli önünde üstündeki her şeyi çıkarması istendi. Bunların hepsi başka bir yere götürüldü. Letizia da kağıttan yapılmış bir tulum verdiler. Bir kadın doktor kulakları dahil bütün vücut deliklerini aradı. Artık Letizia hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne var ki sistem işlemeye başlamıştı. Her şey de kayıtlara geçmesi için kamera önünde yapılmaktaydı. Hiçbir ukala savunma avukatı buradan bir şey çıkaramayacaktı. Sonunda kıdemli bir DEA memuru ona bir avukat isteme hakkı olduğunu bildirdi. Henüz resmi bir sorgulamadan geçmemişti. Miranda hakları ihlal edilmiş değildi. Letizia New York'ta hiç avukat tanımadığını söyledi. Mahkemenin ona bir avukat sağlayacağını bildirdiler. Letizia dışarıda nişanlısının beklediğini tekrarlayıp duruyordu. Bunu çok ciddiye aldılar. Onu bekleyen her kimse suç ortağı olabilirdi. Gümrük kapılarının ardındaki salon titizlikle arandı. Domingo de Vega adında kimse yoktu. Ya uydurmaydı ya da eğer suç ortağıysa oradan kaçıp gitmişti. Ertesi sabah Birleşmiş Milletler'de bu isimli Porto Rikolu bir diplomat var mı diye araştırılacaktı. Letizia avukat tutma hakkından feragat ederek her şeyi açıklamak istediğini söyledi. Onlara bildiği her şeyi anlattı ama pek bir şey yoktu. Ona inanmadılar. Derken aklına bir fikir geldi. Ben Kolombiya vatandaşıyım. Kolombiya Büyükelçiliğinden birisiyle görüşmek istiyorum. Burada sadece konsolosluk var bayan. Şimdi saat gecenin 10'u. Yarın sabah birini getirtmeye çalışırız. Letizia bunu söyleyen kişinin FBI'dan olduğunu bilmiyordu. ABD'ye kaçak uyuşturucu sokmak federal bir suçtu. Dolayısıyla FBI devreye girmişti. JF Kennedy Havalimanı Doğu New York'a bağlıdır ve Brooklyn bölgesi içindedir. Gece yarısına doğru Letizia Arenal'i Brooklyn Federal İslah Evi'ne yerleştirdiler. Ertesi sabah hakim önüne çıkacaktı. Tabii kısa zamanda kalınlaşan bir dosya açıldı. Sistem için çok belge gerekiyordu. Letizia tek kişilik boğucu ter kokulu hücresinde sabaha kadar ağladı. Ertesi sabah FBI Kolombiya konsolosluğundan birisiyle temas kurdu. Bu kişi oraya gelmeyi kabul etti. Tutuklu şahıs vatandaşından biraz anlayış beklediyse büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktı. Konsolos yardımcısı buz gibiydi. Bu durum diplomatların en nefret ettiği şeydi. Konsolos yardımcısı kadın siyah bir iş döpiyesi giymişti. Letizia'nın açıklamasını gözünü kırpmadan dinledi ve tek kelimesine inanmadı. Fakat Bogota'yı arayıp Dışişleri Bakanlığından Julio Luz adındaki özel bir avukatı bulmalarını istemek zorunda kaldı. Letizia'nın aklına yardım isteyebileceği başka bir isim gelmemişti. Hakim önünde ilk duruşma yapıldı fakat sadece tutukluluk halinin uzamasıyla sonuçlandı. Hakim sanığın temsil edilmediğini görünce derhal ona bir savunma avukatı bulunmasını istedi. Hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş bir genç bulundu ve mahkeme salonuna dönmeden önce Letizia ile birkaç dakika görüştü. Savunma sanığın kefalet ve serbest bırakılması için ümitsiz bir talepte bulundu. Ümitsizdi çünkü sanık yabancı uyrukluydu. Burada ne parası vardı ne ailesi. İddia edilen suç çok ağırdı ve savcı sanığın bir kaçakçı çetesiyle ilişkisi olabileceğini ve soruşturmanın bu yönde gelişeceğini açıkladı. Savunma sanığın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda diplomat sıfatını taşıyan bir nişanlısı olduğunu ileri sürdü. FBI memurlarından biri savcının eline bir not sıkıştırınca savcı ayağa kalktı ve BM'nin Porto Rico temsilcileri arasında Domingo de Vega adında kimsenin olmadığını açıkladı. Ne şimdi ne de herhangi bir zaman böyle birisi vardı. Bunu anılarınıza saklayın Bay Jenkins dedi hakim savunma avukatına. Sanık tutuklu kalacak. Sıradaki. Yargıcın tokmağı kürsüye indi. Letizia Arenal gözyaşları içinde salondan çıkarıldı. Aşık olduğu sözde nişanlısı ona fena halde ihanet etmişti. İslah evine götürülmeden önce avukatı Bay Jenkins'le son bir kez görüştü. Adam ona kartını verdi. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz sinyorita. Bu sizin hakkınız. Ücreti yok. Resmi savunma görevlisi ücretsizdir. Anlamıyorsunuz Bay Jenkins. Yakında Bogota'dan Sinyor Luz gelecek. O beni kurtarır. Jenkins ofisine dönerken içinden her an yeni bir isim uydurulduğunu düşünüyordu. Büyük ihtimalle Domingo de Vega gibi Julio Luz da yoktu. İkinci isim konusunda yanılmıştı. O sabah Kolombiya Dışişleri Bakanlığından telefonla aranan Sinyor Luz az kalsın bir kalp krizi geçiriyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 175.